Yarının Dünyası Paribu sunar.
Merhabalar, Bir Kitap Bir Film Bir Şey podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Eylül Görmüş, karşımda Tuğçe Arslan Uçar var. Bu hafta da size ben Fransa'dan sesleniyorum, biraz üst üste seyahatler oldu. Umuyorum ki ses kalitesinde bir sorun yaşamayız. Önümüzdeki hafta itibariyle artık hepimiz İstanbul'umuzda olacağız. Efendim bu hafta babalık üzerine konuşacağız. Ama konuya girmeden önce bu bölümün destekçisi Paribu'nun bir duyurusu var. Onu paylaşmak istiyorum. Çok da mutlulukla paylaşıyorum. Çünkü duyurumuzun konusu İstanbul Film Festivali'nin tekrar o zamanın gelmiş olması. Paribu malumunuz kurulduğu günden bu yana geleceği şekillendirme hedefiyle faaliyetlerini sürdürüyor ve sadece teknoloji alanında değil, kültür, sanat, spor ve sosyal sorumluluk alanlarında da değer ve fayda üretmeye çalışıyor. Türkiye'nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu Paribu, İstanbul Film Festivali'ni bu yıl 5. kez yüksek katkıda bulunan tema sponsoru olarak destekliyor. 43. İstanbul Film Festivali, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 17-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu sene. Festivalin mekanları arasında Atlas, Beyoğlu, Sinevam, Kadıköy ve Sinematek sinemaları var. Programın tamamı Mart ayı sonunda gerçekleşecek basın toplantısıyla, yani önümüzdeki hafta duyurulacak. İstanbul Film Festivali ile ilgili gelişmeleri Paribu ve İKSV'nin sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Bizim de malumunuz her sene zaten büyük bir hevesle, merakla beklediğimiz bir festivalimiz kendisi. Şehrimizin de en güzel geleneklerinden biri artık 43 sene olmuş. Bizim yaşımızdan büyük. Paribu'nun da bu festivalin yine 5 yıldır olduğu gibi destekçisi olduğunu böylelikle duyurmuş olalım. Ve sebebi ziyaretimize gelelim. Tuğçe'nin festivalle ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sizin alanınızdır zira.
Evet, yılın en heyecanlı dönemlerinden biri bence şehir için. Film havasının böyle sokaklara yayılmasını benim tabii ki özel ilgi alanım olması dolayısıyla çok seviyorum. Ama onun dışında bu enerjinin böyle etrafa yayılmasını ve böyle herkesi etkisi altına alması gerçekten hepimiz için büyük bir şans. Festivallerin hala devam ediyor olması her şeye rağmen ülkede. Umarım koruruz, kollarız ve bu etkiyi yaymaya devam ederiz diyerek umutlu bir başlangıç yapayım böyle.
Evet, benim için de böyle baharın gelişi gibi İstanbul Film Festivali aklımda. Keza Film Ekimi de şehre dönüş, böyle sonbahar. Bu iki festivalin baharlara yerleşmiş olmasını çok tatlı buluyorum. Heyecanla da programı bekliyoruz. Bakalım neler olacak, neler gelecek. Sen kesin bir kısmını biliyorsundur ama neyse, şimdi spoiler vermeyelim. Buyurun efendim, bu bölümü size bırakıyorum. Nasıl başlamak istersiniz? Ben tatildeyim, izindeyim. O yüzden sorumluluk sizindir.
Dersime çalışmadım, size topu atıyorum.
Gayet çalıştım. Sabahın 6'sında kalktım. Beni sakın ha.
Evet, bir de saat farkıyla Eylül Hanım geliyor. Öyle bir inanmışlık her zamanki gibi. Babalık üzerine düşününce evet, bunu neresinden alacağımızı tabii aldım. Şimdi biliyorsunuz bizim bir annelik bölümümüz var. Ortalığı kırıp geçirdi tabiri yerindeyse. Biz de o bölümde hem çok zorlandık hem de çok iyi geldi annelik üzerine konuşmak. Babalık bir anlamda hem daha çok konuşulan, belki kırılganlığa demeyeyim ama yani üzerinde böyle didiklenmeye daha açık. Ama bir taraftan da daha yukarıda bizim toplumumuzda özellikle yani baba figürü hem daha ulaşılmaz hem daha ulaşılabilir. Hem daha çok konuşulabilir ama bir taraftan da babanın yaptığı şeyler daha hoş görülebilir. Bu yüzden böyle çok zor bir kavram geldi bana. Yani babalık üzerine konuşurken bunu neresinden ele alacağımızı açıkçası zorlandım. Ama şöyle bir yerden başlayabilirim sanırım. Baba hem yok sayılmasıyla hem de bir yasak koyucu olarak baba, yani hayatlarımızda hem yok sayılan, birazcık böyle annenin gölgesinde kalan zaman zaman, o yüzden dışarı itilen. Ama bir taraftan da evin devamlılığı, evin direği, evin temeli olarak sayılması itibariyle çok karmaşık, neresinden ele alınacağını, tutulacağını böyle kimsenin çok fazla bilemediği bir yer. O yüzden ben bugün bu babalık kavramını birazcık deşerek başlamak istiyorum. Böyle annelik için şey demiştik, işte o kutsalın yıkılışı. Belki babalık için de şöyle bir şey söyleyebiliriz. Babanın o içindeki aslında oğlan çocuğunun çıkarılışı üzerine birazcık bugün düşünmek istiyorum. Çünkü biz aslında babalara belki olduklarından daha fazla sorumluluk yüklüyoruz. Ve aslında onları olmadıkları bir şeye zorluyoruz çoğu zaman. O yüzden sana bir soru sorarak başlayayım buradan. Sence biz babalara fazla mı yükleniyoruz?
Şöyle cevap vermeden önce şunu söyleyeyim. Bu bölüm için kitaplarıma bakarken, seçerken hangi kitaplardan bahsedeceğim diye neredeyse babalığa dair notlar aldığım bütün kitaplarda şöyle cümleler gördüm. Çok benzer cümleler. Beni sevdiğini bilmiyordum. Neden bunu bana hiç söylemedin? Gibi cümleler. Bu yani burada çok acayip bir şey var ve bu kitapların tamamı not ettiklerimin hepsi yabancı ülkelerin edebiyatlarından. Yani böyle bir bizdeki o baba miti, ataerkinin o kadar kuvvetli olmadığı ülkelerde de böyle bir benzer durum var. Bu kuşakla beraber birazcık yıkılmakta olduğunu düşünüyorum. Bence toplumsal cinsiyet rollerindeki değişim, erkeklerin artık o kadar muktedir olamayışlarının babalık pozisyonuna da olumlu katkıları olduğunu düşünüyorum. Ama böyle bir konu var. Yani baba var ama yok. Bir fikir olarak orada duruyor ama sıklıkla o kudretli gözüken varlığı aslında bir tür gölge ve çocuğunun hayatına gerçekten temas ve nüfuz edememiş. Bir babadan bekleyeceğimiz ilk şey olsa gerek sevgi. Bunu bile hissettirememiş. Babalar genelde böyle tarif ediliyor. Şimdi bu kendi cümlemin üstüne şunu söyleyeyim. Bir babadan bekleyeceğimiz ilk şey olmalı sevgi dedim. Ama sanki öyle değil. İlk önce güç, güvenlik, korunma bekliyoruz. Yani fikir böyle ve bu tabii çok çok zorlu bir şey. O da o bahsettiğin o erkek çocuğunu çıkarma ve çocuğuyla daha denk bir ilişki kurma, onu anlama, onun gibi olma şansını ellerinden yitirmelerine sebebiyet veriyor babaların. Babalardan çok fazla şey bekliyor muyuz sorusuna gelince işte ne bekliyoruz kısmına bakmak lazım. Eğer beklediğimiz şey orada böyle bir kapı figürü ise sürekli olarak duran, sabit, sapasağlam. Evet çok şey bekliyor olmalıyız çünkü hiçbir insan bunu sürekli olarak sağlayamaz. Ama babaların da birazcık kendilerinden bunun beklenmesine sebebiyet verdiklerini düşünüyorum. Yani öyle bir ilişki ki böyle yerleşmiş ve babalar da bu pozisyonu biraz konforlu buluyorlar. Yani böyle bir sorumluluk alanını sınırlı tanımladığınızda aslında çok daha işleri kolaylaşmış oluyor yani. İşte işe gidip parayı getirmek o yeterli oluyor, tatmin edici oluyor. Ben yaptım üzerime düşeni oluyor. O yüzden onlar da aslında bu miti yıkmak ve kendilerini tırnak içinde rahatlatmak için çok da bir şey yapmadılar bence. Yani bence şu anda bu dönüşüm yine kadın hareketinin bir şeyleri değiştirmesiyle sağlanıyor. Bence onlar da rahatlayacaklar bu sürecin sonunda. Daha insani bir yere gelecekler çünkü. Kendilerinden beklenenler belki artacak ama daha sağlayabilecekleri şeyleri bekliyor olacağız. Bu yüzden erkeklere bu açıdan biraz kızgınım bu pozisyonu kendileri bir şey yapmadığı için. Belki böyle cevaplayabilirim.
Evet orada bir belki sessiz bir anlaşma var anne ile baba arasında ve toplumla aslında arasında herkesin üstüne giydiği rolleri. Yani kadınlar her ne kadar bundan anne figüründeki kadınlardan aslında bahsediyorum dediğin gibi rahatsız olsalardı çünkü bir taraftan babanın sadece böyle bir rolü üstlenmesi tabii ki anne için çok ekstra bir yük. Duygusal anlamda da çok büyük bir yük getiren bir şey. Çünkü çocuğun hayatında bir şekilde babanın sadece kapı figürü olarak ya da işte o sana ev ve dış dünya arasındaki ilişkiyi bir anlamda kuran insan olarak yer alması ve onu da tabii ki ne kadar yerine getirebildiği de tartışılır. Çünkü hani bir insandan belki %100 bunu beklemek de çok da gerçekçi olmayabilir yani onlar için de bir haksızlık olabilir. O yüzden çok sağlıklı değil tabii ki bu ilişkiler ve o yüzden baktığımızda binlerce, milyonlarca babasıyla sorunlu ilişkileri olan çocuk var. Yani bu kız çocuklar için de geçerli, aslında erkek çocuklar için de geçerli. Belki baktığımızda erkek çocuklarda daha fazla, oğlanlarda daha fazla görüyoruz bunu. Çünkü o tabii oradaki o baştan söylediğim yasa koyucu olan baba bir şekilde bu yasayı kendi oğluna aktarmakla da ilgili sorumlu görüyor kendisini burada. Çünkü burada öğretilmiş bir çaresizlik var bir noktada. Kız çocukla ilişkiler biraz daha sevgi temelli bu anlamda olabiliyor. Yani sanki onlara daha fazla sevgi gösterilebilir ama erkek çocuklara bir mesafe konulmalı işte çok da böyle tırnak içinde cıvık bir ilişki olmasın gibi bir yaklaşım olabiliyor babalarda. Tabii bunu tabii ki nesilden nesile aktarıyor ve ortaya bambaşka bir şey çıkıyor. Belki ben burada biraz kişisel olana girersem tabii ben şu anda iki baba figürü var hayatımda annelikte olduğu gibi birazcık. Bir kendi babamla olan aslında ilişkim, bir de eşimin dünyayla olan ilişkisi. Ve orada gördüğüm iki bambaşka baba kavramı var. Tabii ki bunun bir kısmı Senin de söylediğin gibi benim inşa ettiğim bir kavram aslında. Yani annenin talepkar olmasıyla ve ona birazcık yol gösteren olmasıyla alakalı. Çünkü tabii ki annelik biraz daha içgüdüsel olarak gelişen ama baba bir noktada öğrenilen ve sonradan inşa edilen bir şey. Ve belki orada öğrenilirken işte o baba ona birazcık yol göstermek, biraz tüyo vermek, birazcık nasıl oradan hayatta kalabileceğini o ikili ilişkide ona göstermek gerekebiliyor. Bu tabii ki adam sen de öğrenseydin hani bunu kendi başına da keşfedebilirdin aslında gibi bir şey bazen böyle küçük isyanlara da sebep olsa da gerçekten zorlu bir yolculuk. Yani ben kendi eşimin dünyayla olan ilişkisine baktığımda evet ya diyorum hani gerçekten bir şeyler demek ki değiştirilebilir ve bazı şeyler için umut var. Buradan bambaşka ilişkiler inşa edilebilir. Bu babalık figürünün de yeniden ele alınışını ve böyle oradan bambaşka bir şey çıkartılışını çok değerli buluyorum aslında.
Ben de kişisel bir iki bir şey söyleyeceğim. Öncesinde şunu söyleyeyim. Seni dinlerken aklıma şey geldi. Az önce dedin ya işte evin direği meselesi. Bu tanımlama şunu düşündürttü bana. Baba evin direğidir, böyle bir şey var hep konuşulan. Direk dediğin şey sütun, taşıyıcı kolon. Evin içinde olur değil mi? Yani evin dışına direkt koyup evin ayakta kalmasını beklemezsin. Ama biz babaları hep evin dışında yani o dışarıdaki dünyayı yönetmekle işte gidiyor, çalışıyor, dışarıda bir şey, bir mücadele veriyor ve dışarıda verdiği mücadele evin içindeki sorumluluğunu sanki onu ondan azade kılıyor gibi. Hani babalar çok bilmez, haberi olmaz, şu bu falan. Ya halbuki aslında evin direği tanımlaması sana evin içinde olman gerektiğini söyleyen bir şey. Babalığın dışarılıklı bir şeyden içerilikli bir şeye dönmekte olduğunu görüyorum son yıllarda ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet evin ayakta kalması için direğin içeride olması lazım ne olursa olsun yani içeriğiyle mutlaka bir ilişkisi olması lazım. O yüzden de bunun bu değişimin önemli olduğunu ben de düşünüyorum ve dediğin gibi evet kadınların yönlendirmesi ve yönetmesiyle oluyor mikro ve makro düzeyde. Ben daha makro bir şey söylemiştim sen daha küçüğünü söylüyorsun doğru. Kişisele gelecek olursak, efendim ben çok böyle çok çizgi dışı ve standartlar üstü bir babaya sahibim. Umarım ağlamadan bu bölümü bitirebilirim. Ama kendi tecrübemi biraz anlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten ben çok da yabancılaştım yani böyle kendi arkadaşlarımın babalarıyla filanın hikayelerini dinlemeye başladığımda, okula başladığımda böyle gerçekten bu ne ya filan diye hani ben bayağı böyle bir yanlış bilgilenme şeklinde baba çok ayıp buradan kızıyormuş. Beni hiç hazırlamadın. Ama gerçekten
hayata hiç hazırlamadın.
Hiç hazırlamadı ve bir taraftan da çok hazırladı. Yani şöyle benim babam hakikaten yani olacak iş değil bir baba. Yani şöyle bir sürü açıdan o bildiğimiz baba şeylerinin çok dışında davranan biri. Bunun iyi ya da kötü yanları var. Benim babam ben onun evine gittiğimde mesela alet çantasını çıkarıp bana tamir edilmesi gereken şeyleri gösteren, işte musluk akıtıyor. Mesela şöyle diyaloglar, musluk akıtıyor. Ben de meraklıyımdır böyle şeylere. İşte contasını değiştirdin falan. Falan böyle yani normalde mesela tam tersi hani babalar böyle elinden iş gelir, beceriklidir falan. Benim babam hiç öyle değil. Annemle beraberlerken annem yapardı bu işleri. Şimdi artık bana kaldı falan. O klasik anlamda o tür böyle el becerisi, işte güç, kudret falan o hiç böyle şeyleri olmayan, İşte ne bileyim kızımın canını yakanın işte aldığını karışlarım gibi bir şey hiç olmayan ve bana bunu hiç hissettirmemiş olan. Bu anlamda aslında bir babam hepinizin böyle bir şey hissetmedim ben. Ama yani onun dışında yani bir kere sevme biçimi çok incelikli babamın. Bu tür böyle büyük gösteren şeyleri olmadan resmen ağlayacağım. Özledim çünkü babamı şehir dışında yaşadığı için çok sık görüşemiyoruz. Ve bana beni dünyaya karşı bir dış güç olarak değil, benim çok sevildiğimi bilmemi sağlayarak hazırladı. Ve bunun çok daha zorlu, uzun süren ama çok daha kalıcı bir şey olduğunu düşünüyorum. Belki daha önce herhangi bir bölümde anlattım mı bilmiyorum ama annem bana bir keresinde şöyle bir şey yazmıştı. Hiç unutmuyorum onu. Bundan yıllar önce bir hayatıma giren biriyle ilgili bir şey olmuş. İşte annemle dertleşmişim, annem çok sinirlenmiş çocuğa. Kişiyi bile hatırlamıyorum. Şöyle yap, böyle yap falan diyor. Ben de böyle çok olgun bir şekilde ya işte şu açıdan da düşünmek lazım. Hani şu yüzden şöyle davranmış olabilir falan diye. Böyle acayip bir anlayış ve şefkat timsali olarak adama karşı şey yapıyorum. Annem şöyle yazmıştı o zaman. Senin erkeklere karşı gösterdiğin şefkatli özgüvende hayatı boyunca babası tarafından çok sevildiğini bilmiş olan bir kız çocuğunun dinginliği var gibi bir şey söylemişti. Ve işte ben bunu yaşamadım. O yüzden belki de anlamıyorum ve o yüzden öfkeliyim diye. Annem babasını çok erken yaşta kaybetmiş. O cümleyi hiç unutmuyorum. Gerçekten benim zaman zaman belki de fazla verici olmama sebebiyet veren. Yani hep öyle bir şeyim var yani. Babam var, babam beni çok seviyor. Dolayısıyla çok da canım yanamaz çünkü dönecek bir kucağım var duygusu. Benim babam böyle bildiğimiz anlamda evet beni erkeklere karşı hazırlamadı ama çok daha geniş bir şeye karşı hazırladı. Ve bu açıdan kendimi çok çok çok şanslı buluyorum. Yani mesela bir başka bir şey anlatayım. Bunun çok mümkün ve kıymetli olduğunu şey yapmak için. Bundan seneler önce ve bayağı seneler önce yani şöyle söyleyeyim. Üniversiteyi yeni bitirmiştim. İşte 15 sene falan olmuş. 22 yaşındayım. O zaman bir erkek arkadaşım vardı. Ve böyle bir beraber yaşamak üzerine bir şey. Ben İstanbul'da yalnız yaşıyorum. Üniversiteyi bitirdikten sonra. Babam da İstanbul'a gelip gittikçe benim evimde kalıyor vesaire. Erkek arkadaşımla beraber yaşama üzerine konuşuyorduk. Ben de bunu babamla paylaştım ve şöyle söyledim ona. Dedim ki böyle böyle bir fikir var. Ben senden izin istemiyorum bunun için ama sana tebliğ de etmiyorum. Fikrini soruyorum. Ne dersin? Dedim. O da dedi ki yani hani bir süredir berabersiniz. Ben birbirinizi daha iyi tanımanız için iyi olacağını düşünüyorum. İnsan başka türlü aynı evin içine girmeden tanıyamıyor. Bence deneyebilirsiniz, bakabilirsiniz, görebilirsiniz falan. Nitekim denedik ve bence çok kötü bir deneyimdi ve yani iyi ki denemişiz. Sonra ayrıldık ya bir süre sonra hemen değil de neyse. Gerçekten daha iyi tanıdım. Neyse şimdi şey yapmayayım. Ben de şöyle dedim babama. Peki dedim ama hani sen İstanbul'a geldiğinde ben de kalıyordum. Yine kalır mısın falan diye sordum. Bu neden kalmayayım dedi. Ya ne bileyim sonuçta hani evli değiliz. Seni rahatsız eder mi falan gibi bir şey sordum. Ve babam bana şöyle dedi. Ben aranızda devlete karşı atılmış bir imza olmadığı için o evde kalmayacak kadar ikiyüzlü bir insan mıyım sence dedi. Bunu hiç unutmuyorum yani 22 yaşında bir kadına bu biçimde güvenmek, saygı göstermek ve gerçekten ikiyüzlü olmadan bu ilişkiyi yönetebilmek Türkiye gibi bir toplumda çok hayranlık vericiydi. Ve böyle sesim titreyerek falan tamam teşekkür ederim yani bana hakaret gibi bunu sorman demişti. Ve o sıralarda arkadaşlarım hala aileleriyle yaşayan arkadaşlarım işte eve kaçta girdin kaçta çıktın bilmem ne kavgalarıyla boğuşuyordu. Ben de her zaman babamı hayal kırıklığına uğratmamaya çalışacak biçimde davrandım. Ama çok uzun konuştum ama bu kişisel tecrübemin ve çizgi dışı tecrübemin bir kıymeti olduğunu düşünüyorum. Bize hep kadınlar dinliyor ama umarım dinleyen erkekler de vardır ve belki birazcık böyle bir babalığın mümkün ve iyi bir şey olabileceğine dair düşünürler deyip susayım.
Bence bu bölüm sonunda ya kadınlar babalarını terk edecekler eğilir.
Öyle bir maksimum.
Böyle babalar da mümkün.
Herkesin babası kendine ya da, güzel.
Ya da eşlerine gönderip bak görüyor musun böyle de olunabiliyor diyecekler.
Onu yapsınlar. O faydalı olabilir.
Bence de. O zaman ben de ilginç bir şey anlatayım. Senin babanla olan ilişkin üzerine bir şey anlatacağım. Ve bunu sana anlatmadım sanırım.
Allah Allah ne geliyor ya.
Budapeşte'de yürürken bir yerden yürüyorduk. Ve hatırlıyor musun o dönem böyle biri seni rahatsız eden bir olay vardı.
Ay, evet evet.
Bir kişi. Sonra böyle telefonla konuşuyordun babanla ve böyle şöyle bir şey söyledin sen babana işte baba bunu hallederiz değil mi diye ama bunu hani böyle çok çok içten bir yerden söylemiştin yani hani böyle hani az önce söylediğim gibi hani babam gitsin işte böyle asarım keserim gibi bir yerden değil ama hani onun sana vereceği güvene duyduğun inançla söylemiştin. Ben ondan çok etkilendim yani oradaki şeyden senin o inancından çok etkilendim. Seninle paylaşmamıştım. Bak ben de duygulandım şimdi. Bence bir kadının babasıyla olan ilişkisinde bu inanç kıymetli bir şey. Yoksa bence bir sürü baba çocuğu için bir sürü şeyi çözmek üzerine eminim elinden gelenin fazlasını yapıyor hatta. Ama bazen bildikleri şey ve gördükleri şey sadece fiziksel olanı çözmek oluyor. Maddi meseleler olabilir ya da işte belki o evin dışında ki güvenlikle ilgili bazen bizim inşa ettiğimiz bazen gerçekten var olan şeyler. Oradaki o inancı inşa edebilmek kıymetli bence ebeveynle olan ilişkilerde. O yüzden ben de Alper amcayı bir kez daha tebrik ederim aynı zamanda bunu inşa etmeyi bir şekilde başardığınız için. Diyerek bir filme geçeyim azıcık hava dağılsın.
Evet. Bu arada babam bütün bölümleri dinliyor ve böyle normalde ona söylüyorum haftaya şunu konuşacağız falan diye. Bu hafta söylemedim. Bakalım neler olacak. Babam bu arada şeyi de söyleyeyim yani. Böyle bu kadar sevgili olan bir adam ama şeyi hiç beceremez duygularını. Onda da var yani. O arıza onda da var. Sadece kızına karşı değil genel olarak yani. Böyle kedi, köpek ya da 3 yaş altı bir çocuk değilseniz babam hiçbir şekilde O böyle işte şefkat ve şey gösteremem. Yani bildiğimiz anlamda. Ama çok başka biçimleri vardır babamın şefkatini göstermesinin. Son bir şey söyleyeyim. Mesela şu benim için babamın, bunu şefkat bölümünde de aklıma gelmişti ama o bölüm çok uzadığı için söyleyememiştim. Mesela ben sabah erken uçağa bineceksem şayet uyanamayacağıma dair bir kaygıyla uyuyamam. Ve böyle sabahlarda babam kendi alarm kurup beni arayıp uyandırıp uyumaya devam eder. Ve ben bunun bir babanın çocuğuna gösterebileceği şefkatli, yani her yaptığında sevildiğimi hissediyorum o babamın telefonuyla uyandığımda ve huzur içinde uyuduğumda. İşte böyle küçük şeyler. Evet. Neyse, buyurun filminize geçiniz.
Bu film aslında yoktu benim listemde ama sen konuşurken biraz kafamda bir anda canlandı bu. İşte evin direği dediğimiz yerde, aslında direkt içeridedir dediğimiz yerde bu köpek dişi geldi aklıma. Lanthimos'un filmi. Orada
Lanthimos'u sevdiğimiz zamanlardan bir film.
Zamanlar, evet, özlediğimiz Lanthimos. Baba, bahsettiğimiz gibi böyle hani evin dışı ile içi arasındaki tek bağıydı aslında, böyle evden tek çıkan o var ve evin içerisine dışarıda olan şeyleri aktarıyor ve aslında orada aktardığı şeylerde olmayan ve korku dolu bir dünya inşa ediyor. Belki babalık figürüne baktığımızda buradan yaklaşmak iyi olabilir. Babaların sırtındaki bu yük biraz da o korku dolu dünyanın sanki taşıyıcısı olmakla alakalı geliyor bana. Yani orada o dışarıda sürekli aşılması gereken, yani bazen gerçek tabii bu engeller, yani aşılması gereken bir engel var ve zorluklar var. Onlarla baş etmesi gerekiyor babaların gibi sanki. Yani onunla sadece babalar baş edebilir ve evin içerisindeki o anne daha böyle evi kurandır, evin içerisindeki o sıcaklığın temsilidir ama baba böyle hep daha katı olmak zorundadır. O duvarı örmek zorundadır. Bazen o duvarları evin etrafına inşa etmek zorundadır. Ve o film aslında bunu çok iyi bir noktada temsil ediyordu. O duvarları yıkmak ve evin bütün bireylerinin aslında daha eş olduğu, babayla olan ilişkinin bu anlamda daha duygusal düzlemde kurulduğu, biraz oyunbaz bir yerden kurulduğu, hatta şu an çok tartışılan bir şey, işte çocuk anneyle daha fazla temel ihtiyaçlarını karşılamak üzerine ilişkilenirken babayla oyun oynayarak, yani o yüzden işte babalar daha kudurtandır, çocukları atlayan, zıplayan, işte top oynayan insan daha babadır ve o sosyal zekanın aslında çok fazla gelişmesinde babayla olan bu ilişkinin çok rol oynadığı bir sürü şu anda araştırmayla aslında kanıtlanmış durumda. Ya babaların işte birazcık o oyunbaz tarafı nasıl daha ortaya çıkabilir? Bizim bütün meselemiz o.
Çok haklısın. Ve filmi, evet, çok doğru, tam dediğim şeyi aslında anlatıyor. İyi oldu. Benim de aklıma gelmemişti. Bu günün filmlerinde, neyse oraya geldiğimde söyleyeyim ama yani olduğuna emin olduğum bir tane bir şey var. Gerisini bilmiyorum. Bazen kafamda tahminler yapıyorum acaba ne koyuyor diye. Söylerim sen sıraladığında tutturup tutturmadığımı. Bu dediğin bana şeyi hatırlattı. Benim de bu bölümün kitaplarından biri olarak seçtiğim Kafka'nın Babaya Mektubu. Kafka'nın babasıyla ilişkisi çok çok çok problemli. Bunu biliyoruz. Yani pek çok kitabında zaten izlerini görmek mümkün ama o babasına yazdığı uzun mektup göndermediği. Orada şöyle bir şey vardı. Ben zayıf, çelimsiz, kırılgan, sen güçlü, uzun ve iri yapılı. Kalbinin içindeyken bile kendimi çelimsiz bir zavallı gibi hissediyordum. Sadece senin karşında değil, bütün dünyanın karşısında da öyleydi. Yani bu işte dışarıya karşı ben kocaman dururum. Aslında çocukların kendilerini çok gerçekten zayıf, çelimsiz ve kırılgan hissetmesine sebebiyet veriyor. Orada mesele çocuğun bunun kalınlaşmasını sağlamanın bir yolunu bulmak ve bunun yolu da işte böyle bir aşırı koca bir figür olarak orada bulunmaktan geçmiyor. Keza bu oyun konusunda da yine bu bölümün kitaplarından biri olan Zambra'nın, Alejandro Zambra'nın son kitabı Şilili Şair'de orada şöyle bir cümle vardı. Babalık bu demek, yenilgi sahici olana dek çocuğun kazanmasına izin vermek. Bu cümleyi çok sevmiştim. Gerçekten öyle yani, o oyunlar oynamak, kazanmasına izin vermek ama kaybetmeyi de öğretmek ve gerçek bir yenilgi olduğunda da işte o zaman yanında durabilmek ya da arkasında belki. Evet ya, çok zor yani, erkeklerin ya kusurlu bir şey. Annelikte söylediğimizden çok farklı değil aslında bu anlamıyla. İnsani ve kusurlu bir şey olduğunu, olabileceğini, bunu göstermek lazım. Çocukların bunu kaldırabileceğine güvenmek lazım. Çünkü işte onca kusuru, hatası, zayıflığı, eksikliği, beceriksizliğiyle bu insan bana kendimi güvende hissettirdi. Duygusunun sarihliği başka bir şey de yok. Yani ben babamın onu iyi becerdiğini düşünüyorum. Bir sürü yapamadığı, edemediği, beceremediği şey. Bir sürü işte çocuksu da bir tarafını da mesela bana hiçbir zaman gizlemedi yani. Bunların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Gerçek bir ilişki kurmanın, bir maket gibi davranmaya gerek yok tek boyutlu. Zaman alıyor belki, zorlu bir yol oluyor babayı gerçek kılan o yol, ama uzun vadede çok daha gerçek bir güvenlik duygusu yaratan şey o. Yani gerçek, öbürü gibi şey değil, suni değil. Sanırım biraz oraları babaların deşmesi lazım ve annelerin de bunu talep etmesi lazım diye düşünüyorum.
Evet, yaşamaya izin vermek biraz ya. Yani yaşamazsanız hata da yapmazsınız tabii ki. Babaların sıklıkla düştükleri hata bu oluyor sanırım. Yani ilişkilenmezsen ortada tabii ki bir yanlış da olmaz böyle. Yıllar sonra genelde babayla olan yüzleşmelerde şöyle bir şey çıkıyor ya ortaya. Ne istediğinde yapmadım, ne istediğinde vermedim. Çünkü oradaki talep sanki hep daha fiziksel bir talepmiş gibi ilişkileniyor oradaki ilişki. Yani işte sanki tatile gideceğim, paraya ihtiyacım var ve o para babadan istenir. Ve işte baba da onu bir şekilde sağlar ya da sağlayamaz, yani hani duruma göre değişebilir. Ama orada o kırılganlığa izin vermek birazcık.
Tam şunu söyleyeceğim burada, araya girdim. Tam olarak kırılganlık dediğin şeyi bir şey eklemek istiyorum. Düşmek lazım beraber. Yani babalar genelde böyle şey kriz anlarında anneye başvururlar ya. Belki de başvurmamaları lazım. Yani ben babamla hatıralarımın bazılarına baktığımda bazıları da kötü hatıralar. Yani işte beraber beceremediğimiz şeyler. Ne bileyim işte annemle ayrıldıktan sonra özellikle, ne bileyim ben işte ben 11 yaşındaydım. Yani ne bileyim işte bir yemek, babam çok güzel yemek yapar bu arada, hakkını yemeyeyim ama ne bileyim bir yemek yapmayı becerememişimiz, bir bilmem neyi tutturamayışımız. Yani bunlar mesela, ben özellikle boşanmış erkeklerde şeyi görüyorum. Çocuklarıyla yalnız kalmaktan çok korkuyorlar. Hep bir şey koyuyor, ne bileyim anneyi babaanneyi koyuyor mesela, ya da işte hala varsa onu koyuyor. Beraber tatile mi gidilecek, baş başa gitmiyor çocuğuyla da. Onlarla gidiyor çünkü her şey daha yolunda gitsin, yanında yardımcısı olsun diye. Ya belki de gitmesin, yani gitmesin, beraber sıkılın, beraber mutsuz olun. Allah'ım after sana anlatıyor gibiyim ama yani değil. Salih filmi hala sevmiyorum. Ama yani sonuçta o beraber başarısız olabilmek ve sonra da ayağa kalkabilmek bir ilişkiyi çok gerçek kılan bir şey. Anneler çocuklarıyla bunu çok daha fazla yaşayabiliyorlar çünkü çok beraberler. Babalar işte hep korunaklı bir alanda ilişkileniyorlar ve aslında bu bir yanılsama. Korkmamak lazım diye düşünüyorum. Belki artık filmlere geçebiliriz. Hadi söyle After Sun'ı.
Filme geçmeden After Sun'ı söylemeyecektim.
Ay, inanılmaz. İnanılmaz.
Sen söyledin.
Ama aklımdaki film o değildi bu arada. Söylerim ama evet.
Tamam. Farklı filmler seçtim bu arada. Bugün belki de o filmde denk gelmeyiz. Çok ufacık bir şey söyleyeceğim bu izin vermek için. İzin vermek dediğimiz yerden. Dünya doğduğunda ağlamasına izin vermek, ağlayarak rahatlamasına izin vermek çok şu anda tartışılan bir konu olduğu için de bizim çocukluğumuzda daha böyle aman işte hoplatalım zıplatalım o yeter ki ağlamasın gibi bir yetiştirme tarzı vardı. Şimdi dünya ağladığında Tunca onu kucağına alıp uzun uzun ağlamasına izin veriyordu ve annem hemen böyle bir yerlerden koşturup aman oğlum hani alayım gibi bir yerden ve Tunca da hep şeyi söylüyordu, anne hani benim kucağımda ağlasın ki ağladığı zaman, düştüğü zaman, ihtiyacı olduğu zaman bana gelebileceğini bilsin, hani sen hani bırak gibi. Bunu böyle anlatabilmemiz çok uzun sürmüş tabii çevremizdekileri ama zannediyorum oradan başlıyor. Ve gerçekten o kucak, bir omuz, artık neyse o desteğe ihtiyaç duyduğumuz yer veya desteği bize veren yer. Onu böyle rahatlıkla ve en naif ve kırılgan taraftan vermek herhalde oradaki en büyük zor olan ve inşa edilmesi gereken yer.
Küçük bir şey söyleyeyim. Ben dünyayı ilk gördüğümde bir haftalık falan da herhalde. 10 gün öyle bir şey. Senin değil, Tunca'nın kucağındaydı. Çok iyi hatırlıyorum o görüntüyü. Hatta böyle Tunca'nın bir montu vardı. Yani erken doğduğu için ve çok minik olduğu için. Siz gelmiştiniz benim yeni evimi görmeye ve ben Tunca'nın montunun içindeydi ve böyle dünya yok mu falan demiştim. Çünkü o kadar küçüktü ki gözükmüyordu. O da fermuarını açıp burada işte demişti. Ve çok güzel bir görüntüydü. Yani o böyle hani ben senin kucağında görmeyi beklerken onun kucağında görmek çok hoşuma gitmişti. Ve böyle daha o andan nasıl bir ilişki kurmakta olduklarını, ki şaşırmadım zaten Tunca'yı tanıyan biri olarak, görmüştüm ve çok gözümün önünde yani. Allah'ım ne ağladım ne ağladım yani. Ben bu bölümü çıkaramayacağım. Yani daha da bu arada hani konuşsam bir bu kadar daha konuşurum.
Bitirin.
Evet, kes bitir hoca bitir. Lütfen filmlere geçebilir miyiz
tamam,
artık?
Tamam, filmlere geçiyorum. Tamam. İlk film Sofia Coppola'nın Summer filmi. Ben yıllar önce bu filmi bir film ekiminde izlemiştim, hiç unutmuyorum ki en sevdiğim filmlerden.
Sen de ağlıyorsun tek başıma değilim yani, çaktırmıyorsun ama lütfen.
Niye böyle oldu bilmiyorum. Bu böyle, orada böyle bir baba kız ilişkisi ve o babanın aslında kızıyla baş başa kalışındaki o beceriksiz haller çok iyi anlatılıyor burada. Bir diğer filmim Beautiful Boy, Güzel Oğlum, Felix von Groningen'in filmi. Burada da babanın aslında nasıl diyeyim, yani sorununu diye belki tarif edilebilecek bir çocuğuyla olan böyle uzun uzun meşakkatli ilişkisi. Son filmim de Nanni Moretti'nin Oğul Odası filmi. Burada da oğlunu kaybeden, geride kalan bir babanın aslında onunla nasıl baş ettiğiyle alakalı bir film. Evet, bu kadar filmlerim.
Beni çok üzdün çünkü hayalindeki film listede yok. İzninle ekleyeceğim ve katılacağımı düşünüyorum. Tabii ki Tony Erdman. Nasıl olmaz? Şu anda herkesin övmelere doyamadığı Sandra Hüller'le benim tanıştığım filmdi. Böyle artist gibi işte. Ben bilmem kaç yaşımdan beri Sandra Hüller övüyorum falan diyebileceğim. Ama gerçekten bence muhteşem filmdir. Senle biz bunu YouTube'da uzun uzun konuşmuştuk zaten. İsteyenler o bölüme bakabilirler. Eski 3 sene, 4 sene önce.
Çok komik bir şey söyleyeceğim sana. Bazı filmler var işte böyle bir Tony Erdman'ı konuşan 3 kişiden biri falan olduğumuz için. Mesela yazıyorsunuz Google'a, üst sıralarda bizim videolar çıkıyor. Öyle bir şey bu da. Yazdığınızda göreceksiniz efendim, evet. Merak edersiniz.
Gerçekten olağanüstü bir filmdir bence. Yani o babanın yani hem çok komik hem çok hüzünlü hem çok tatlı baba kız ilişkisine dair çok kıymetli bir filmdir bence. Ben bu arada mesela YouTube'da anlatılan baba kız ilişkisini de çok kıymetli bulurum. Onu da eklemiş olayım, konusu olmamakla beraber. Yaşlanmakta sıralamıştık ama bir de o var. Ben de hemen kitaplarıma geçeyim. Önce söylediklerim var. Zambra'nın Şilili Şairi son romanı. Özellikle biyolojik baba olmayan, yani bir üvey baba ve çocuğun ilişkisini anlatıyor. Biyolojik baba ile ilişkisi de var ama çok çok bence çok güzel anlatıyor işte babalığın nasıl bir şey olabileceğine ve o ilişkinin nasıl kurulabileceğine dair. Babama Mektubu söyledim, Kafka'nın kitabını. Annie Arno'nun Babamın Yeri, o da burada bulunsun istedim. Bir çocuğun babasına bakışı, bir genç kadının. Yine yakın zamanda okuduğum Alex Schulman'ın, İsveçli yazar ki Hayatta Kalanlarını sen de okuyup çok sevmiştin biliyorum. Malma İstasyonu, o da yine böyle bir erkek kırılganlığı üzerine aslında çok şey söyleyen ve işte olamamış bir baba kız ilişkisi anlatıyor. Clark Egan'ın Emanet Çocuğu, orada da yine böyle bir baba değil aslında, öz babası değil ama bir babalık eden figürün bir küçük kıza, çok minicik, acayip dünya tatlısı bir roman, novelle hatta. Bence orada da çok kıymetli şeyler var baba kız ilişkisine, ya babalığa dair. Fournier'in Asla Kimseyi Öldürmedi Benim Babamını da koydum. Burada bulunsun istedim. O da kötü baba ya dair çok şey anlatan. Yani kötü değil ama insani bir baba. Ama çok kusurlu bir baba ve ne kadar hasar verebileceğine dair böyle çok acıklı bir kitaptı. Bir de yani hiç sevmiyorum ama burada anmazsam beni vururlar diye Harper Lee'nin Bülbül'ü Öldürmek ve Tesbih Ağacının Gölgesinde ikilisi arka arkaya devam kitapları. Bu kitapları herkes çok seviyor. Ben de çok acayip yavan olduklarını düşünüyorum ama orada da bir idealize edilmiş baba kız ilişkisi anlatılıyor ilkinde. Bülbül'ü Öldürmek'te kahraman baba, Tesbih Ağacının Gölgesinde de o babanın o kadar da kahraman olmadığını görüyoruz diyeyim. Son olarak da şunu söyleyip bu bölümü bitireceğim. Bu aslında kitabın konusu bu değil ama beni kitapta etkileyen bir sürü şeyin arasında bu da vardı. José Saramago'nun Mağara kitabı. Aslında kapitalizm eleştirisi ama orada çok güzel bir baba kız ilişkisi var anlatılan. Ben bu cümleyi okuduğumda babama yıllar önce mesaj atmıştım. Hatta o zamanlar akıllı telefonu yoktu, mail atmış olabilirim. İşte seninle ilişkimiz tam olarak böyle diye. Mağaradan bu alıntıyı okuyup bölümü böyle bitirmek istiyorum. Kızın ağzından şöyle diyordu. Çünkü seninle babam değilmişsin gibi konuşmayı seviyorum. Eğer izin verirsen birbirini çok seven iki insanmışız gibi davranalım. Yani baba kız olduğumuz için birbirimizi seviyoruz ama baba kız olmasaydık da yine severdik birbirimizi. İşte öyle. Bence tam olarak varılmak istenen şey bu olmalı. İki insan olarak birbirini sevmek babalar ve çocuklarının amacı olmalı. Babalar insan olursa, bir büyük tanrı figürü değil bir insan gibi davranırsa da bunu sağlamak çok daha mümkün oluyor. Eklemek istediğim bir şey yoksa bitiriyorum Tuğçe'cim.
Bitirelim efendim. Bol duygudaşlık.
Evet.
Duyguselinde bir bölüm geçti.
Çok teşekkür ederiz dinleyen herkese. İnşallah biz de ağlamamışsınızdır. Bölümümüzün destekçisi Paribu'ya da tekrar teşekkürlerimizi iletelim. Festivali heyecanla beklediğimizi yineleyelim. Önümüzdeki hafta yeni bir şey konuşmak üzere karşınızda olacağız. Herkese şimdiden mutlu bir hafta sonu diliyoruz.
Yarının Dünyası Paribu sundu. Paribu.